Mevzu Fener Podcast'ine hoş geldiniz. Mevzu Fener Podcast'inde mevzumuz basketbol programıyla tekrar karşınızdayız. Mert ve Eren Tolga'yla bu akşam Fenerbahçe'nin yeni koçu Aleksandr Djordjevic'in açıklanan sözleşmesini ve sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarına etkilerini konuşacağız. Eren hoş geldin.
Hoş bulduk.
Mert sen de hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Başlamadan önce ilk programımıza takipçilerimiz büyük ilgi gösterdi. Mevzu Fener'in en çok izlenen programları, en çok yorum yapılan programları arasına girdi. Takip edenlere, yorum yapanlara, bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. İlerleyen dönemde benim yerime Levin burada olacak. O zaman bu girişleri falan kim yapacak? Onu artık aralarında arkadaşlar bir şekilde çözecekler. Şu anda da en büyük sıkıntınız da o gözüküyor. Çok rahatsınız yani böyle girişi yapmadan yorumu yapmak kolay oluyor ama alışırsınız, bir şey değil. Moderatörlük de zevkli bir iş yani. O zaman başlayalım. Mert sen de başlamak istiyorum. Şimdi Aleksandr Djordjevic'in Fenerbahçe'nin en kuvvetli koç adaylarından biri olduğunu geçen programda konuştuk. Biraz değerlendirdik ama şimdi resmileştikten sonra hani bir başka gözle tekrar Djordjevic ve Fenerbahçe birlikteliğini nasıl değerlendiriyorsun? Sen de başlayalım böyle.
Yani Saša Đorđević Fenerbahçe ilişkisini şöyle değerlendiriyorum abi. Çok seçenek yoktu açıkçası koçlar arasında. Avrupa piyasasında şu an Saša Đorđević ya da diğer isim konuşulan isimlerden kimi getirsek aynı bakış açısıyla bakılıp yine çok fazla kredisi olmayacaktı. Çünkü çok harika isimler, harika seçenekler yoktu. Çok ön yargıyla bakılmasını açıkçası ben yanlış buluyorum. Yani benim de çok beğendiğim bir koç değil ama daha parkeye adım atmadan çok ağır eleştirenler oldu. Ağır eleştiriler görüyorum. Yani 3 yıllık sözleşme imzalandı. 3 yıllık sözleşme imzalanmasında şöyle değerlendiriyorum. Yani biraz
Sözleşmeye detaylıca gireceğim ben sana. Sen tamamen şeyde yani oyun olarak sence ne vaat ediyor Fenerbahçe? Biraz sağa daha çok bakarsan ondan sonra sözleşme ve gelecek seneyi ayrı ayrı konuşup bitirelim.
parke içini şöyle değerlendireyim abi. Yani tempolu bir basketbol oynatmıyor. Sete set hücum ediyor. Yani şu ana kadar çalıştırdığı bütün takımlar sete set. Aslında biraz da Jayko'nun çalıştırdığı sisteme benzer bir hücum tarzı var. Yani 2011'den beri aslında 3-4 kulüp takımı da çalıştırdı ama asıl başarılarını milli takımda yakaladı. 2014, 2016 ve 2017'de yanılmıyorsam gümüş madalya aldı. Yani uzunlara iyi saha içi yerleşimiyle alan yaratmayı seven, uzunlara posta alan açan, sırtı dönük oynatmayı seven, yaratıcı kısalarla oynamayı seven bir koç. Yani Henry ile uyumu aslında çok iyi olacağını sanmıyorum ama sanıyorum ki bir guard istiyor kendisi. Yani iyi bir kadro planlamasında, iyi bir iki eklemeyle beraber Henry'i de kullanabileceğimiz şekilde İyi bir kadro oluşturabiliriz ama şu an kesinlikle bir guard eklemesi yapılması gerektiğini düşünüyorum Djordjevic'in istediği tarzda. Çünkü topla yaratıcı kısaları sever kendisi. Henry ile o yüzden sete set hücumunda şu an için biraz zorlanabiliriz. Dediğim gibi bir transfer bekliyorum ben.
Eren sen de aynı şekilde senin de pek memnun yani Djordjevic'i seven tarafta olmadığını biliyorum ama
Evet.
elden ne gelir diyorsun ve Djordjevic'e destek olacağına eminim. Kokoşkoğlu'da yaptığın gibi.
O kadar olmasa
Sen
da olur.
diyorsun yani Djordjevic'in basketbolu nasıl olur? Fenerbahçe'de düzen nasıl olur? Ne bekliyor bizi? Onları konuşalım.
Ya ben zaten yapı itibariyle çok olaylara olumsuz bakmayı seven birisi değilim. Yani Djordjevic de geldikten sonra artık şu noktadan sonra ben başarısız olacağını düşünsem de ona köstek olacak olan tarafta olmam yani. Yani bununla kendi adıma eminim ama umarım bütün taraftarlar da böyle düşünüyordur. Yani ben Djordjevic'in oynattığı basketbolun yanında bizim kadro yapımızın da ona hiç uygun olmadığını düşünüyorum. Yani tam Mert'in de bahsettiği gibi biraz daha sete set hücumda bir şeyler yapmaya çalışan bir koç getirdik. Kadromuz tamamen tersi bir şekilde biraz daha tempoya dayalı oynayacağını hayal ettiğimiz bir kadroydu. En azından öyle düşünüyorduk geçen seneden aldığımız sinyallerle de. Ya tabii bunu hani böyle basit iki tane kavrama ayırmak belki çok kaba ve basit tabir bir tanımlama oluyor ama böyle kısaca böyle bahsedebiliriz. Yani ve Mert'in de bahsettiği gibi Henry gerçekten o oyunun gardı değil gibi gözüküyor kağıt üstünde. Tabii ki yani Jericho Obradovic de ilk geldiği zaman Boğmak Galip'ten nasıl yararlanmıştı? O tarz bir değişim ya da o tarz bir uyum bekliyoruz en azından Georgievich'ten. Bir şekilde oyuna katması lazım oyununa. Çünkü çok büyük umutlarla alınan bir oyuncu ve geçen programda bahsettiğimiz gibi şu an Free Agent piyasasında da daha iyi bir alternatifimiz yoktu. Şutuyla ilgili sıkıntılar olsa da hepimizin ortak düşüncesi Henry'nin çok çok iyi bir transfer oldu ve bir şekilde bizim oyun planımızda olması gerekti. Yani Georgievich nasıl kullanacak gerçekten merak ediyorum. Hani Lorenzo Brown'un geçen seneki basit bir kopyası olmasından korkuyorum açıkçası bu noktadan sonra. Çünkü uygun olmayan oyun tarzında oraya evrilebilecek, oraya kayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Henry'nin. Onu merak ediyorum. Ya çünkü geçen programda bahsettim. Yani biz böyle çok alternatifli kadro kurabilen bir takım değiliz. Yani bizim kısıtlarımız belli, sınırımız belli ve her özellikle bu kadar para verip önemli gördüğümüz oyunculardan ciddi katkı almamız lazım. O yüzden ben oyun sistemine biraz daha uygun bir koç isterdim. Ama seçenek var mıydı derseniz yoktu. O yüzden Georgievich hamlesini anlıyorum. Ama Georgievich hamlesi benim için eşittir. Erdemcan da devam etmeyecek bence bundan sonra. Ederse de ona benim kendi adıma çok saygım kalmaz diyeyim. Ya da hedeflerine saygım kalmaz diyeyim. Kendisine demeyeyim. Hedeflerine saygım kalmaz. Hani böyle devam etmeyi hayal ettiyse ya da planladıysa devam edebilir tabii ki. Ama bu noktadan sonra ben Erdemcan'ın kalacağını zannetmiyorum. Çünkü herkesin söylediği gibi Erdemcan'ı getirmek için daha uygun bir ortam olamazdı. Demek ki güvenmiyoruz ve onun iyi bir koç olabileceğine inanmıyoruz. Böyle bir izlenim almışız. Hani buna kim karar verdi bilmiyorum. Ama ben daha uygun bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Yani Georgievich'in kariyerine baktığımız zaman benim en büyük korkum bir tavırları diyeyim kabaca. Bir de her gittiği takımdan bir şekilde kovuldu. Yani yönetimle anlaşmazlık, oyuncularla anlaşmazlık ya da taraftarla anlaşmazlık her neyse bir türlü kimya oluşturamadı. Bu teknik direktörlük işi, antrenörlük işi, koçluk işi ben hepsi için genel konuşuyorum. Tamamen uyum ve hava meselesi olduğunu düşünüyorum. Tamamen o dönemde yakalanan düzgün bağlarla kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Belki de Georgievich gelecek ve çok iyi bir bağ oluşturacak. Beklemediğimiz evet. Bir başarı kuracak. Ama şu ana kadar öyle bir bağ ve öyle bir sinyal göremedik. O yüzden umutlu değilim. Koçluk yeteneklerine de çok güvenmiyorum. Çok bir ışık göremedim. Ama dediğim gibi ben kendi adıma köstek olmayacağım tabii ki. Yani arkasındayız. Bekleyeceğiz bir şeyleri değiştirmesini.
Şöyle şurada araya gireceğim. Hani basketbol konusunda çok fazla hakem kesici pozisyonda değilim. Ama Fenerbahçe yönetiminin futbol daha yakından daha içinde olduğum için söylüyorum. Antrenörler üzerinde hep garantiye gitme gibi bir durum var. Yani bu da takıma bir şekilde kötü. Yani kimse bugün Erdemcan'a görev verdi ve risk aldı dediğinde aslında Fenerbahçe yönetimini de eleştirmezdi. Ama Fenerbahçe yönetimi ne diyor? Obradovic ayrılığından gelen o taraftar baskısını bir türlü göğüslemek istemiyordu. Yani o bir hataydı. O yapıldı. Orada herkesin hataları olabilir. Yani belki Obradovic'in de yanlışları vardır. O zamanki şube yönetiminin vardır, başkanın vardır. Bir sürü hatalar silsilesi oldu. Şimdi bu Kokoşkov'la çözüldü. Kokoşkov'un ayrılığında da bence ufak tefek bir sürü hatalar var. Şimdi burada ya biz takımı Erdemcan'a verelim veya bilinmeyen bir isim, riskli bir isme gitmeyelim. Aa bak Obradovic'i getirdiler, daha ne yapsınlar? Yani daha ne yapsın? Çünkü basketbola çok fazla hakim olan taraftardan ziyade dışarıda isimlerden üzerinden yorum yapan bir güruh da var. Bence biraz oraya o sırtını yasladı Fenerbahçe yönetimi ve bu süreci risk almadan geçirmeyi planlıyorlar. Ama bu sahada nasıl olur? Şubenin geleceği açısından nasıl olur? Onu çok bilemiyorum. Çünkü Obradovic sonrası isimler gittikçe aşağı doğru iniyor. Yani bütçe de aşağı inerken koç tercihlerindeki kalite de aşağı inince takımın geleceği bence etkilenecek. Bu noktada Mert sana şunu soracağım. Bir numaralı bugün sosyal medyada Fenerbahçe taraftarının arasında konuşulan, daha çok hatta basketbola daha hakim olan insanların fikir birliği yaşadığı nokta 3 senelik sözleşme. Tamam, yani Avrupa'da Türkiye'ye getirdiğin bir koça gel sen bir senelik sözleşmeyle çalış diyemezsin, ama 3 senelik sözleşme de kafalarda birçok soru işareti bıraktı. Sence o Georgevic 3 seneyi Fenerbahçe'de doldurabilir mi? Dolduracak bir potansiyel, bir bağ görüyor musun?
Yani şöyle görüyorum. Başarılı olup olmaması riskli bir koç seçimi yapmışken 3 yıllık sözleşmeyi ben doğru bulmuyorum. Ama sanıyorum ki Ali Koç kendi görev süresiyle doğru orantılı olarak değerlendirip 3 yıllık imzalamak istedi. Ama tahminimce, bir bilgim yok ama sadece tahmin ediyorum. Yani herhangi bir sezon içinde eğer yolları ayırma kararı verirsek Georgievic'le, geri kalan yılların tazminatını ödeyeceğimizi düşünmüyorum. Böyle bir bilgim yok. Ama dediğim gibi tamamen mantık çerçevesinde umuyorum ki
böyle bir sözleşme
yapılması gerekiyor daha doğrusu. Umuyorum öyle yapmışlardır. Onun dışında bir mantığa oturtamıyorum çünkü Georgievic'le 3 yıllık sözleşme imzalanmasını. Belki oyuncular gözünde hani bir yıllıktansa hani bu koç burada kalacak. Yani çünkü kötü sonuçlar almaya başladığında taraftarın içinden de takımın içinden de mırıldanmalar çıkar. Yani koç kontrolü kaybedebilir ki çok dominant ve egolu bir koç. Oyunculuğunda da böyleydi Georgievic. O yüzden belki de Mauricio'nun fikri olabilir bu konuda. Hani koçun elini güçlü tutmak istemiş olabilirler. Bilmiyorum, tamamen fikir yürütüyorum. Onun dışında aklıma da niye 3 yıllık imzalandığı ile ilgili parke içinde kalarak bir cevap veremeyeceğim açıkçası.
Eren, sen ne düşünüyorsun?
Yani ben de aynı şekilde tepki verdim ilk duyduğumda. Yani mantıklı gelmedi, hatta ben çok da tepki verdim de. Yani düşündüğüm zaman ben de Mert gibi düşünüyorum. Çünkü bir çıkışımızda bir ekstra bir zorluk olmadığını umut ediyorum. Yine eski geçen programda da aynı şeyi söylemiştim. Ben bir senelik olsun istiyordum kendi adıma. Yani atıyorum 1+1 imzalanabilirdi. Tabii sen gel önümüzdeki sene bakarız mı demek bu? Yoksa başarılı ol devam ederiz mi demek tartışılır. Ama ya Georgievic herhangi bir takımında 3 seneyi tamamlamadı. Onu da söyleyelim. Yani sadece bir insana güvenerek ya da bir insana sen yaparsın diyerek bu işler olmuyor. Hani o şekilde oturmuyor bu düzen. Dediğim gibi belki ilk defa bunu başarır. Bir düzen oturtur bir kulüpte. Ve ya Georgievic'ten hep bir beklenti vardı. Hem oyunculuk döneminden gelen, hem işte bir şekilde hep iddialı kadrolar verildi. Yani Georgievic hiçbir zaman gidip de çok böyle basit bir takımla çalışmadı. Çok güçsüz bir takımla çalışmadı. Oynadığı, çalıştırdığı takımlar genel olarak hep iddialı takımlardı. Beklentileri dönem dönem karşıladı, sonunu getiremedi. Ama hep beklenti olunan bir koçtu. Ya o beklentiyi bir noktada karşılar mı, yoksa yine aynı senaryoyu mu yaşarız? Tabii ki bizim için düşünmesi basit olan şey 3 seneyi tamamlayamaz gibi şu an yani. Hani bir bahis oranı açılsa tamamlayamaz basarım ben. İş katı adam tamamlamamış daha önce. Ya ya o yüzden bilmiyorum, ben şey olumlu düşünmek istiyorum. Bir şekilde çıkış vardır. Mert'in dediği gibi biraz elini de kuvvetlendirmek istemiş olabilirler. Yani bu basketbolda çok fazla duyduğumuz şeyler, özellikle eskiden Türk oyuncular tarafından işte başkana çıkılma, en kuvvetli yöneticiye çıkılma, işte koçumuzla ilgili böyle durumlar var, haberleri salma. Bunlar yapılan şeyler. Özellikle basketbolda çok daha etkili olan ve çok daha dinlenen şeyler. Bizim basketbol yöneticilerimiz de genelde bu şekilde gazlarla çalışıyor çünkü. Şu ankiler öyle mi bilmiyorum da çok farklı bir izlenim de alamıyoruz. Yani onlar olabilir. O yüzden Georgievic zaten kuvvetli bir karakter. İyice o şekilde perçinlenmiş olabilir. Bilmiyorum yani. 3 senelik sözleşme ile ilgili fikrim de bu.
Peki sana şunu sorayım. Divan kurulunda soru üzerine Serdaş Komşuoğlu Kokoşkov'un sözleşmesinden bir tazminat alınmadığını söyledi. Bana çok inandırıcı gelmedi. Yani bir şekilde alacaklardan düşünmesi başka bir şey, ama siz daha iyi biliyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğer çünkü bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Çünkü eğer bir tazminat bedeli, bir çıkış bedeli, sözleşmeden çıkış bedeli ödenmediyse orada çünkü bir süre var yani. Dallas'ın teklifiyle Fenerbahçe'nin çıkardığı bölüm arasında bir 10 günlük bir boşluk var. Yani orada bunun pazarlığı yapılmadıysa 15 gün niye kaybedildi? Çünkü başka isimler yoktu yani 15 gün boyunca 15 farklı menajere, koça gidildiğini de düşünmüyorum. O 15 gün neler oldu? Orası boşa düşüyor. Sence inandırıcı mı bir çıkış bedeli alınmadı?
Yani sözleşmesinde bir çıkış bedeli yoktu. Onu biliyorum NBA ile ilgili. Ama sözleşmesi vardı sonuçta. Yani dediğin gibi belki alacak üzerinden anlaşıldı. Yani bana da mantıksız geliyor. 15 gün ne konuştular o zaman hakikaten? Hani tutmaya mı çalıştık adamı tekrar? Ya da ya bugün birisi yazmıştı. İşte şey demiş, o zaman ben sözleşmemin sonuna kadar duracağım falan. Hani öyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum ben, ama öyle saçma sapan muhabbetler yapmış mıyızdır acaba 15 gün boyunca? Hani göndermiyorsanız ben 2 sene daha kesin kalırım. Paramı alır giderim. Kokoşkov da biraz sanki o tarz bir adam çünkü. Ben işimi yapar çıkar giderim gibi. Böyle o tutkusu bizim hayal ettiğimiz gibi olmadı belki de. Şu an öyle düşünüyorum. Geçen sene öyle düşünmüyordum. Ama yani dediğin gibi bence alacak, verecek konuşuldu. Ama resmi olarak bir şey almamış olabiliriz. Sanırım İsmail Şenol yazmıştı. NBA'de de böyle yardımcı koç için bir para ödenmemiş daha önce. Yani, Doncic hatırına belki bir şeyler almışızdır diye umuyordum ben, ama herhalde resmi olarak bir şey almadık.
Mert, sen ne düşünüyorsun?
Dediğin gibi sözleşmede vardır.
Yani ben şöyle oyuncular için bir buyout falan çıkış olduğunu ödendiğini gördük, ama koçlar için böyle bir şey hiç yaşanmadı. Sanki böyle bir el altından bir olay dönmüş gibi geliyor bana yani. O yüzden de resmi bir açıklama yapılmadı gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Ben şöyle düşünüyorum. Yani el altından da olsa bir para alsaydık eğer taraftar gözünde, çünkü buyout alınmamış olması bence kötü bir izlenim yaratıyor. Bence eğer para alsaydık kesinlikle bu dile getirilir, açıklanır ya da beyan edilirdi. Ben alınmadığını düşünüyorum şu durumda, ama alınmaması yani Sertaç Bey'in özellikle kendi hesabından yaptığı açıklamadan sonra, işte Dallas'tan Sayın Igor Kokoşkov'a teklif var ve Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz deyip 15 gün süre geçip 10 gün süre geçip hiç para alamamamız, tırnak içerisinde söylüyorum, bence basiretsizlik. Yani daha önce bir koç için bunun bir örneği yok, ama Dallas istiyorsa da orada gelirler çok arttı. Hani 300 bin euro, 500 bin euro, 1 milyon euro, yani çok büyük paralar değil NBA takımları için. Verilebilirdi diye düşünüyorum. Belki de Dallas Kokoşkov'u aradığında işte sözleşmeni hallet, gel mi dendi, nasıl oldu? Orayla ilgili bir bilgim yok. Tek bildiğim şey 2 sene daha sözleşmesi olan koçumuzu hiç para alamadan göndermek bence yönetim başarısızlığıdır. Bunu böyle değerlendiriyorum.
Ben bir şey eklemek istiyorum abi mümkünse. Bugün Ali Koç'un söylediği şey bununla ilgili, o yüzden girdim araya. Yani işte Kokoşkov zaten Avrupa'ya alışamamıştı. İyi oldu gitti falan dedi. Hani
hayırlı oldu dedi.
Aynen. Ya hayırlı oldu dedi. Ya bu kadar basit mi? Yani sen neden bu adama göre kadro kurdun o zaman sene başından beri? Hani eğer alışamadıysa sene başında gönderseydin. Zaten belli ki adam burada çok çalışmaya meraklı değil şu an için. Hani ya bizim yönetimin ısrarla bu enteresan iletişimi devam ediyor ve ben bunu yanlış buluyorum. Yani ya şey dersin, atıyorum Kokoşkov kendi isteğiyle ayrılmak istedi ve şey, tutmamız da takım için yararlı olmayacaktı çünkü istekli değil takımda çalışmaya. Tamam, ama hem bütçe küçülttük hem bizim için hayırlı oldu demecini ben doğru bulmuyorum. Yani niye çalıştık o zaman şu dakikaya kadar ve dediği gibi niye buyout almadık? Bir çelişki var ortada. Bu biraz daha net açıklansaydı daha iyi olurdu sanki.
Aynen, Obradovic'e verilen maaş da açıklanmadı galiba bildiğim kadarıyla. Obradovic dedim, Allah söyletti.
Şey diyorsun.
Georgevic'e verilen maaş da açıklanmadı. Sadece 3 yıllık sözleşmesi imzalanmış ve kariyeri yazılmıştı. Evet. Yani o da çok tuhaf duruyor. Peki şunu eklemek istiyorum. Yani futbolda bazı hocalar vardır. Takımdan maç sürümü alacağı sistemi, onu biraz girdiniz ama takımdan maksimumu nasıl alabilirim ona göre sistemini kurmaya çalışır. Bazı antrenörler de kendi sistemini dikte eder. Djordjevic biraz kendi sistemini dikte eden koçlar arasına yazdığınızı gördüm ikisinde. Böyle olunca da bu kadroya zaten bizim konuştuğumuz bir ve oyun kurucu ve uzun pozisyona transferler zaten hani konuşulan şeylerdi. Yapılıp yapılmayacağı henüz o konuda bir netlik yok ama büyük ihtimalle kadrodaki maaştan kalan düşüşle beraber bir takviye yapılacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Djordjevic bu kadro benim için yeterli demeyecektir ve kendine daha uygun transfer isteyecektir. Hangi bölgeye veya kaç oyuncu ister diye düşünüyorsunuz? Mert sen başla istersen.
Ben başlayayım abi. Ben Djordjevic hakkında şöyle düşünüyorum. Çok esnek bir koç olduğunu düşünmüyorum. Genelde kafasında bir A planı var ve dominant bir koç. Daha önce de demin de anlattığım gibi topla yaratıcı kısaları sever. Spacing'e önem verir. İyi bir saha içi yerleşimiyle uzunlara alan açmayı sever. Sırtı dönükte uzunları kullanmayı sever. Bu tarz bir oyun yapısı var. Genelde çalıştırdığı takımların hepsi 20 asist üzerinde ortalamayla oynadı. Bütün sezonları öyle kapattılar. 20 asist ortalama demek sezonda maç başı aslında iyi bir asist ortalaması demek. Yani takım topu paylaşıyor anlamına gelir bu. Yani bireysellikten biraz uzak takım oyunu oynayan hücumda en azından bu görüntüyü veriyor bu istatistikler. Yani demin de söylediğim gibi Henry çok Djordjevic'in oyun sistemine çok yatkın bir koç değil. Çünkü sete sette topla çok yaratıcı bir oyuncu değil. Daha çok tempolu oyunda, işte transition'da, işte tempoyu arttırarak bu şekilde fayda sağlayan bir oyuncu. Geçiş hücumlarında iyi bir oyuncu. Ama umuyorum ki yanına alacağımız bir guardla en azından kısa savunmasında ki yıllardır en sorunlu olduğumuz konulardan biri. Tutkal görevi görecektir bize Henry. Henry'den ben yine de katkı alacağımızı düşünüyorum. Yani Igor'un sisteminde hücumda daha çok şeyler vereceğini düşünüyordum ama en azından savunma kısmında yine bir şeyler katacaktır bize Henry. Genel olarak Djordjevic hakkında bunları düşünüyorum. Yani oyun planını kadroya entegre edeceğini sanmıyorum. Bir kısa isteyecektir. Topla yaratabilen bir oyuncu isteyecektir. Belki mümkünse tahminimce Bartel'den de çıkılıp bir uzun da isteyebilir.
Bartel'le de çalışmışlığı var zaten galiba.
Evet.
Yani öncelikle sen oyunu bir öncelikle kısaya veriyorsun. Mümkünse de uzun ister diye düşünüyorsun.
Evet.
Eren sen ne düşünüyorsun?
Aynı şekilde zaten kadromuzun ihtiyacının da o olduğunu düşünmüştük. Ben kesinlikle bir kısa artık kesin alırız. Almalıyız diyorduk. Kesin alırız diyorum. Ya biraz daha o oynatan tarzda gardlarla biraz daha değil hep öyle gardlarla çalıştı. Ve şu an kadromuzda öyle bir gard yok. Tam olarak onun istediği bir gard. Kesinlikle bir tane hakkı varsa onu alacaktır. O diğer tarafta uzun tarafında değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bartel'den çıkabilirsek Bartel'den çıkarız ve bir uzun alırız. Bunu isteyeceğini düşünüyorum ama olmazsa da o şekilde devam eder. Yani ya Djordjevic'i hep gömüyoruz iki program. Ben gömüyorum en azından iki programdır ama tabii ki şey anlaşılmasın. Yani çıkıp da hiçbir şey oynatmayacak bir koç da değil. Sonuç olarak zaten Obradovic'le sürekli bir şekilde işte oynamış çalışmış bir adam ya da görmüş örnek almış bir adamın saha içi yerleşimine önem vereceğini az çok tahmin edebiliriz. Hep onu yapmaya çalışıyor. Yani ben şeyden biraz kuşkuluyum. Yani bizim kadro yapısında mesela geçen sene forvetlerden çok iyi katkı aldık. Bu sene onu tekrar alır mıyız? İşte Henry konusu var. Biraz Polonara kafamda soru işareti. Bilmiyorum yani nasıl oturtacak, dikte mi etmeye çalışacak yoksa ben bir şekilde bizim kadroya kendisini de uydurması gerektiğini düşünüyorum. O süreç sancılı olabilir. Taraftarlı bir senede o sancılı süreci nasıl aşarız gibi soru işaretleri var benim için. Ama sonuç olarak özgüveni kırılmış da olsa bir Milano'yu işte 4-0 süpürmüş bir koçtan bahsediyoruz. Yani hani hiçbir şey de bilmeyen bir adam değil ama öyle bir şey iddiamız da yok zaten ama dediğim gibi benim soru işaretlerim çok. Yine de anlayabiliyorum.
Bir sorum daha var kapatmadan önce. O Georgevic, Veseli ve Dekolo gibi yüksek egolu iki oyuncuyla oynayacak. Yani bence biraz da Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonu bu iki oyuncunun sahaya ne kadar kendini koyduğu ve kenar yönetimle yani koçla bağlarının ne kadar kuvvetli olduğuyla paralel olarak ilerleyecek diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Veseli ve Dekolo onun yıldızları olur mu? Yoksa onlardan bunlar Georgevic'in sevdiği tarzda oyuncular değil diye der misiniz? Hani veya arada mısınız? Nasıl yorumluyorsunuz?
Ben mi başlayayım?
Tabii tabii Eren. Sen başla. Tamam. Mert de bitir.
Tamam. Ya özellikle şunu söyleyelim. Georgevic mesela milli takımda da başarılar kazandığında ve sonrasında yapılan açıklamalardan gördüğümüz milli takımdaki oyuncuların çok büyük saygı duyduğu bir koçtu. Koç olarak değil belki o karakter olarak ona saygı duyuyorlar. Sonrasında en son yani hep bir yerlerden kovuldu dedik ama son macerasında da biliyorsunuz oyuncular geri döndürdü kovulduktan sonra. Yani ben hani çok çok sorunlar da yaşadı yıldızlarla, taraftarlarla, koçlarla, yöneticilerle dediğim gibi. Ama o taraftan da böyle bağları da olan bir adam. Zaten Sırplar böyle bağları da severler. Gördük bunu hep. Yani açıkçası dediğim gibi o yüzden bizdeki ortamı, uyumu çok önemli o atmosfer için. O atmosferi yakalarsak belki de takımla anlaşır. Hani genel intiba hep Veseli ile Dekolo ile ikinci, üçüncü ayda kavga etmeye başlar gibi konuşuyoruz. Ama olmayabilir. Ya tabii orada şöyle bir kritik bir nokta var. Veseli gördüğümüz kadarıyla artık hepimiz çok iyi tanıyoruz. Hakikaten o mental olarak kendini bağlı hissedemediği zaman, kendini rahat hissedemediği zaman, huzurlu hissedemediği zaman çok garip noktalara gelebiliyor Veseli'nin ruh hali. Oyununu da çok etkiliyor odaklanamadığı zaman. Onu, o şeyleri de gördük dönem dönem. Veseli'nin muhakkak rahat ve huzurlu olması lazım. Yani Veseli bizim takımın %70'i bence. Öyle de olacak önümüzdeki senede. Sakatlandığı zaman nerelere düştüğümüzü de gördük. Onunla ilişkisi önemli. Ya seveceği tipte bir oyuncu mu? Veseli'nin birebir insani karakterini bilmiyorum. Umarım anlaşırlar. Dekolo da aynı şekilde biliyorsunuz. Yani Kokoşko gelmese belki de biz bu sene Dekolo ile yollarımızı ayırırdık. Ben o noktaya doğru gittiğimizi düşünüyordum. Hiç sahada değildi genel olarak Fenerbahçe kariyerinde. Ama geçen sene belirli bir dönemden sonra neredeyse liderlik koltuğuna oturdu. Hiç görmediğimiz eforları gördük. Hiç görmediğimiz emekleri gördük diyelim. Yani Dekolo da tahmin ettiğim kadar vurdum duymaz bir adam değilmiş. Yani dediğim gibi o takım içindeki kimya yakalanırsa Georgevic'le onlarla da sorun olmayacağını düşünüyorum. Ama olursa da şaşırmayız. Elimizde örnekleri var.
Mert sen ne düşünüyorsun?
Ya ben şöyle düşünüyorum. Sırbistan'da aslında çok büyük oyuncularla çalıştım milli takımdayken. Milli takımdayken sorun yaşadığı bazı oyuncular Radulica, işte Nedović, Mićov. Radulica ve Nedović ile problemlerini daha sonra halletti. Ama Mićov'u ben burada bulunduğum sürece milli takıma bir daha asla giremez gibi açıklamaları var. Ve sözünü tutup bir daha da almadı milli takıma. O konuyu başka bir zaman, başka bir programda daha detaylı anlatırım ama şu an konudan çok sapmamak için. Aslında büyük oyuncularla çalışırken büyük oyuncuları da biraz da anlayabilen bir koç. Çünkü kendisi de büyük bir oyuncuydu. Dominant bir karakter, egolu bir karakter ama büyük oyuncularla çalışırken de bunu göz ardı ettiğini düşünmüyorum. Yani Veseli aslında sorunlu bir karakterdi Jelko döneminden beri. Yani kağıt üstünde eğer Jelko ile Veseli'nin çalıştığını görmeseydik, bu iki oyuncu çalışabilir mi sorusunu sorsaydık muhtemelen hepimiz zor görürdük. Ama Jelko çok iyi bir uyum yakaladı, çok iyi bir bağ kurdu Veseli ile. Yani en azından oyuncuları tanıma açısından belki Jelko'dan fikir alabilir ya da herhangi bir konuda Jelko'dan fikir alabilir. Fenerbahçe ortamı için arayabilir. Jelko'nun fikirleri değerli olacaktır. Jelko'nun söylediklerini uygularsa. Ben umutlu bakıyorum en azından bu konuda. Normalde oyuncularla ilişkisi her zaman problemli bir koç oldu. Ama Sırplarla konuştuğumda, Sırp arkadaşlarımız var, kendisini bu konuda geliştirdiğini söylüyorlar Georgevic için. Georgevic de Sırbistan'da 3 madalyası olduğu için milli takım turnuvalarında çok sevilen bir koç. Aslında Sırp milli takımında da onu istiyorlar genel olarak. Ama Pesic söyleniyor daha çok. Nasıl olacak onu bilmiyorum. Bu saatten sonra Georgevic'in gideceğini sanmıyorum. Yani umuyorum ki Dekolo'yla da Veseli'yle de problem yaşamaz ama Eren'in dediği gibi yaşarsa da şaşıracağım bir durum olmaz.
Teşekkür ediyorum. Bir sorum daha var. Hemen tek cümle onu da alayım. Fenerbahçe ve Georgevic'in şu an yani şu noktadan bakıyoruz. Tabii sezon neler getirir neler götürür diğer takımlar takviyeler. Georgevic'in Fenerbahçe'si son 8 yaparsa sizce başarılı mıdır? Yoksa ona başarılı diyebilmek için zaten bu kadro son 8 yapar. Ona başarılı dememiz için Final Four adını yazdırması lazımdı der misiniz? Ne dersin sen Ceren? Başarı neresi olarak koyuyorsun? Şu dakikadan bakarsan.
Bana mı sordun abi? Duyamadım.
Tam. Evet.
Ben yani aynı şeyi düşünüyordum. Yine benzer düşünüyorum. Ben son 8 başarıdır. Çünkü şu an bence çok şey diyoruz kadromuz iyi hale geldi ama bizden kafadan bir 4-5 tane iyi takım var. Ya da 5. de bize yakın diyeyim. Yani son 8 başarıdır. Orada göstereceğimiz performans önemlidir. O yüzden hani o noktaya kadar geliriz diye düşünüyorum. Ondan sonra da takımın hali ve performansına bakarız. Ama ben bir tane düzgün eklemeyle son 4 hayal ediyordum kendi kafamda. Benim için başarı kriteri odur. Ama çok da kolay değildir. Oradaki performans önemli.
Mert sen ne dersin?
Ya başarı biraz da beklentiyle paralel bir şey olduğu için ne beklediğimize bağlı aslında. Bir de başarıyı değerlendirirken ben sonuçtan çok eğer kaybediyorsak da kaybediliş şekline bakıyorum. Naçizane benim
evet,
fikrim
ben de.
Yani kaybederken de doğru şeyleri yaparak kaybediyorsak, çünkü birçok değişken var kazanırken ya da kaybederken. O değişkenler bizim yanımızda olmadan, bazı elimizde olmayan sebeplerden ötürü kaybediyorsak aslında çok da başarısız diyemem top 8 için. Ama yapılacak eklemelere göre kadro kağıt üstünde Final Four yapabilecek bir kadroysa, Final Four için biz favori durumda olup sakatlık veya ekstra şu an aklımıza gelmeyen sorunlardan dolayı oyuncuları kaybetmezsek kağıt üstünde yani Final Four beklentisi olursa, Final Four yapamazsak top 8'de bence başarısızlık olur. Ama şu an şu kadroyu konuşacaksak top 8 bence başarıdır. Bu seneki gibi işte Efes final serisindeki gibi her maç 30 ortalamayla kaybetmediğimiz sürece.
Doğru. Ben de seninle aynı fikirdeyim. İkinize de tekrar teşekkür ediyorum. Bu geç saatte kırmadınız bizi. Yayın yaptık. Eren sana iyi tatiller diliyorum.
Eyvallah. Teşekkür ederim.
Mert sen aynı evden yayınlara inşallah devam ederiz. Bizi izleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.